Altınkörler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Bir Türk Sevdim, Christina Comencini. İki kız kardeş, Maria ile Isabella, aynı deniz kabuğunda oluşmuş bir çift inci gibidirler. Biri ürkek ve çekingen, biri gözü pek ve atılgandır. Çocukluklarını Roma'da, burjuva bir aile çevresinde, gençliklerini de 68 kuşağının politik ortamında geçirirler. İki kız kardeş, düşünüş ve yaşama biçimi açısından birbirine ters düşmüşlerdir. Isabella, Türkiye'ye yaptığı bir yolculuk sırasında inançları yüzünden polisçe aranan Mehmet'le tanışır. Bir yolunu bulup onu İtalya'ya kız kardeşi Maria'nın yanına götürür. Asker kaputundan bozma koyu nefti paltosuyla bu yakışıklı Türk, Roma'daki eve neşe, canlılık ve yaşam getirmiştir. İki kız kardeşi birden büyüleyip kendine aşık eden bu tatlı dilli erkek, onların gözünde yaşamı bir serüven gibi sürdürme isteğinin somutlaşmış biçimidir. Türk okurlarının karşısına ilk kez çıkan Christina Comencini, babası ünlü film yönetmeni Luigi Comencini gibi film yönetmenliği de yapıyor. Yönettiği birçok film arasında Suzan Tamaro'nun Yayınlarımız arasında çıkan Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı romanını da sinemaya uyarladı. Ödüller kazanan romancının İtalya'da Bir Türk Sevdim adlı bu romanını okurlarımızın beğeneceğini umuyoruz. Christina Comencini 1956 yılında Roma'da doğdu. Babası İtalya'nın ünlü sinemacılarından Luigi Comencini'ydi. Roma'da Fransız Lisesi'ne devam eden Christina Comencini ardından ekonomi eğitimi yaptı. Ama sonuç olarak babasının yolundan gitmeye karar vererek sinemacılığı seçti. Hayvanat Bahçesi, Özel Yaşamın Eğlenceleri gibi birkaç filme imzasını attı. 1991 yılında ilk kitabı yayınlandı. Yazar bu yapıtıyla 1995 yılında Air Inter ödülünün sahibi oldu. 3 yıl sonra yayınlanan Passion di Famiglia ise yazarına gene 1995 yılında Rapallo ödülünü getirdi. İtalya'da Bir Türk Sevdim yazarın 1997 yılında yayınlanan 3. yapıtıdır. İşte geldik gidiyoruz. Hoşça kal kardeşim Deniz. Biraz çakılından aldık, biraz da masmavi tuzundan. Sonsuzluğundan da biraz, ışığından da birazcık. Birazcık da kederinden, bir şeyler anlattın bize. Denizliğin kaderinden, biraz daha umutluyuz, biraz daha adam olduk, işte geldik gidiyoruz. Hoşça kal kardeşim Deniz. Nazım Hikmet, Varna 1951. Ön değiş. 8 kat çıkmak hem de asansörsüz. Emlak bürosu görevlisinin pırıl pırıl boyalı ayakkabıları basamakları kararlılıkla tırmanıyor. Ağzımı açmadan peşinden gidiyorum. Sokağın sessizliğine olduğu kadar kiracıların ölçülü suskunluklarına da hayran oluyorum. 5. kata varınca soluk soluğa kalan adamın sesi kısılır gibi oluyor. Apartman, daha doğrusu oda, binanın terasına sonradan yapılmış. Parka bakan tek bir penceresi, küçük bir banyosu, bir de dayalı döşeli mutfağı var. Sonra adımlarını yavaşlatarak tıkanır gibi birden soruyor. Ama belki sizin için mutfağa gerek yok değil mi? Hayır, yok. Yine tırmanmayı sürdürüyor. Her neyse, mutfak var odada. Göreceğiniz gibi güneş içindedir. Başka bir şey söyleyemiyor çünkü soluğu tümden kesiliyor. Son katı ayak seslerimizi ve kesik kesik solumalarımızı dinleyerek hiç konuşmadan çıkıyoruz. Kapının önünde cebindeki anahtarı ararken son sözlerini mırıldanıyor. Dediğiniz gibi yazı yazacaksınız. Burası tam size göre. Yalnız bir yıl için istiyorum. Evini için tutmak istediğimi niye söyledim acaba? Herhalde garsoniyer aradığımı düşünmesinler diye. Sırf o yüzden aceleyle kocam ve çocuklarım olduğunu ve fazla kira ödeyemeyeceğimi de ekledim. Ne kadar huzursuz ve tedirginim. En küçük bir şey beni ürkütmeye, bocalatmaya yetiyor. Her yenilik yürek çarpıntılarına yol açıyor. Yaşam tehlikelerle, gizli tuzaklarla, her an karşılaşabileceğim kötü niyetli yabancılarla dolu sanki. Hiçbir zaman küçücük bir kızken bile öyle gözü pek değildim. Ama o zamanlar yalnız değildim, yanımda o vardı. Adam kapıyı açtı, karanlıkta yalnızca kare biçimindeki küçük odanın beyaz duvarlarını ve ahşap döşemesini seçebiliyorum. Kapalı pancurların arasından biraz ışık sızıyor. Adam pencereyi ardına kadar açıyor. Eşya olarak şimdilik yalnız bu masa var ama ev sahibi odayı istediğiniz gibi döşemeye razı. Bir kanepe, bir kitaplık, yatak verebilir. Hiçbir şey istemem, sağ olun. Gözüm açık pencerenin ötesindeki gökyüzünde yüzen beyaz bulutlardan başka bir şey görmüyor. Sanki karşımda parktaki ağaçların tepeleri ve birkaç evin damındaki antenlerle alt tarafı hafifçe kirletilmiş bembeyaz bir tuval var. Birden çığlık çığlığa bir kırlangıç sürüsü geçiyor ve uzaklaşıp kayboluyor. Tuvalin bir ucundan bulutların arasındaki mavi boşlukları delen bir uçak görünüyor, sonra o da yok oluyor. Gözlerim yaşlarla doluyor. Beğendiniz mi? Evet anlamında başımı sallıyorum. Ne kadar zamandır onun varlığını böylesine canlı biçimde duymamıştım. Odanın bu yalın boşluğu, hiçbir bağı ve kösteği olmayan, alabildiğine özgür bulutların devindiği gökyüzüne açılan o pencere. Bunca yıl nasıl yaşayabildim onsuz? 1951-1967 1. Adım Maria, kız kardeşiminki de Isabella. Ama adlarımız yalnızca görünüşte birbirinden farklı. Aslında anne babamız bize aynı adı koymuşlar. Ona Isabella Maria, bana Maria Isabella demişler. Babam resimlerimizi hep birlikte çeker. Annem bize değişik renklerde ama bir örnek elbiseler giydirirdi. Her zaman aynı elmanın iki yarısı ya da aynı deniz kabuğunun içindeki iki inci olduğumuzu söylerlerdi. Uzun süre geceleri uykuya dalmadan önce adlarımız üstünde varsayımlarda bulunduk hep. Karşıt yaratılışlarımız, düşsel dünyalarımızda da kendini gösterirdi. Daha o zamandan anne babamızın uslu kızlar gibi birbirimize benzememiz gerektiği yolundaki isteğine tüm gücümüzle karşı koyup onları düş kırıklığına uğratmaya çalışırdık. Birimiz ölürsek nüfus kütüğünde hiç değişiklik yapmadan ölenin adını yaşayana verirler. Ben aklımdan geçenler kadar gerçek ve acıklı sözleri söylerken o hayal gücünden yoksun sağır kulaklarıma bir şarkı gibi fısıldardı. Yağmurlu ve şimşekli bir gecede iki küçük kız bir düş gördü. Aynı buluttan düşen iki su damlacığı camda donup kaldı. Aramızda bir yaş vardı ve daha büyük olmama karşın onsuz hiçbir anım yoktur. Yalnız geçirdiğim ilk yıl, önümdeki daha pek çok yıllar gibi bilinmezlerle dolu. O doğmadan önce annemle babamın odasında yatarmışım. Annem herhalde hiç kendine güveni olmayan, ürkek ve kaygılı bir kadındı. Sonraları başka birçok şey için olduğu gibi kız kardeşimin gelişi herhalde bu bakımdan da durumu düzeltmeye yaradı. En sonunda bir çocuk odası hazırlandı. Anne babamızın periler ülkesinden aldıkları mavi boyalı tahtadan iki küçük karyola, oyuncaklarımız ve ilk kitaplarımız için açık renk raflar ve üstünde resim yapabileceğimiz ufak bir masa. Daha sonra evimize bir Fransız kız geldi, onu daha pek çok genç kız izleyecekti. Odamız bahçeye bakardı. Isabella'nın kentin dışında bir köşkte oturduğumuzu keşfettiği günü anımsıyorum. Evin önündeki çimenlerde oturuyorduk. O yaşlarda bahçenin bu köşesinden uzağa gitmezdik. Ben, Matmazel'in istediği gibi yanımda oyuncaklarımla kımıldamadan oturuyordum. O ise ne zamandır çimenleri toprağı karıştırmaya, bulduğu örümcekleri ve hanım böceklerini ağzına sokmaya, yaprakların ve otların arasındaki köpek pisliklerini koklamaya başlamıştı. Matmazel elindeki dergiye dalmış, ciklet çiğneyerek şarkı mırıldanıyordu. Yürekliliğine şaşırıp kaldığım Isabella'ya bakıyordum. Kız kardeşim, gardiyanımıza şöyle bir göz attıktan sonra uzun çimenlerin arasına yıldırım gibi dalıp kaybolmuştu. O geçerken otlar uzun saplı bir tarağın dişleri gibi eğilip kalkıyordu. Isabella, sürüne sürüne bahçeyi çevrileyen duvara doğru ilerliyordu. Sonra birden otlar kıpırdamaz oldu. Belki de bir örümcek görüp dikkati dağılmış ve ilk düşüncesi rüzgara tutulmuş bir tüy gibi uçup aklından çıkmıştı. Ne bir tasarı ne bir eylem üzerinde uzun boylu durabilirdi. Karşılaştığı her yeni güzellik onu çeker, aklını çelerdi. Ben ise sanki leş kokulu bir tutkalla yapıştırıldığı mantığımdan ayrılamaz, en sonunda kuşkular içinde yorgun argın harekete geçer, her seferinde de yakalanırdım. Isabella fırlatılmaya hazır bir füze gibi birden duvara tırmanıverdi. O yükseklikten çevreyi 360 derecelik bir açıdan görebiliyordu. Sonra utkusunu dile getirmek için bir çığlık atıp güm diye otların arasına atladı ve sanki her zaman öyle yürümüşçesine akıl almaz bir hızla emekleyerek ilerlemeye başladı. Matmazel kırık dökük bir İtalyanca ile karışık Fransızca sözlerle onu yıldırmaya çalışarak peşinden koşuyordu. Akşam bana gördüklerini anlattı. Bir yanda ağaçlar ve yeşilli sarılı kırlar var. Öbür yanda ise üst üste yığılmış, birbirine yapışık evler, pencereler ve yollar. Artık kentle eğreti bir köy arasında sınırda bir yerde olduğumuzu biliyorduk. 50'li yıllardaydık ve çok geçmeden yollar ve evler bize ulaşacak, köşkün çevresinde salt o gün oturduğumuz çimenlik ve kız kardeşimin kerametlerini göstermeye başladığı küçük bir bambu korusu kalacaktı. Dünyadaki tüm öteki insanlar için bir kız kardeş ne demektir bilemem. Kendi olağanüstü deneyimimi başkalarınınkilerle karşılaştırarak çok kez düşündüm bunu. Çocuklukta başlayıp yaşam boyu süren yarışma duygularına çekememezlik, ilgisizlik ve bazen sevgi bağlarına tanık oldum. Ama ta ilk zamanlardan beri beni Isabella'ya bağlayan, sözcüğün tam anlamıyla bağlayan korkuydu. Her şeyden önce uzun yıllar boyunca fiziksel bir korkuyla yaşadım. Her tırmandığı ağaçtan düşecek, oyuncak ayıymış gibi parmaklayıp çimdiklediği kurt köpeği tarafından parçalanacak, boyuna tıka basa yediği tereyağı, çikolata ve kaymaklardan yaman bir mide fesadına uğrayacak ya da ağzına sokup durduğu taş, toprak, çiçek ve börtü böcek yüzünden korkunç sancılı bir hastalığa tutulacak diye içim titrerdi. Oysa bütün çocuk hastalıklarının yanı sıra ruhsal kökenli dedikleri egzamaya, çeşitli alerjilere ve astıma yakalanan hep bendim. O her zaman sapasağlamdı ve benden önce uyanırdı. Üstünde pijamasıyla odamızın penceresinin önünde dururken onu seyrederdim. O anda yüzünde olan ifadeyi çok iyi bilirdim. Her yeni başlayan günün heyecanı ile gözleri pırıl pırıl, aklından geçirdiği binlerce tasarıyla bir serüvenler fırtınasına tutulmuş gibiydi. Anne ve babamız kendi aşkları ve kavgaları, gezileri ve işleriyle dolu yaşamlarını sürdürürdü. Aralarındaki uyumu bizim mutluluğumuzun temeli sayarlardı. Babanla ben gibi hep birbirinize bağlı olursanız başınıza hiçbir kötülük gelmez. Birbirimize bağlılığımız onları başarılı evliliklerini yansıtmalıydı. Ama annem ışığı söndürüp odadan çıkar çıkmaz Isabella dişlerini gıcırdatmaya, geğirmeye, dudaklarını büzerek alaycı sesler çıkarmaya başlar ve gizemli bir sesle bana korkunç sırlar fısıldardı. Baba, her akşam annenin bir parçasını yiyor. Dün gece hani o yılanlı yüzük olan sağ elini uzun uzun çiğnedi. Sonra bu buluşunun iyice tadına varmamı ister gibi biraz beklerdi. Bu sabah elini tuvalette yüzerken buldum. Kemiklerin üzerinden etler sarkıyordu. Yarın dikkatlice bak. Elinin yerinde takma bir el olduğunu göreceksin. Çok acıdığı için doğru dürüst kullanamıyor bile sağ elini. Dolapları annenin gövdesinin her organı için yedek parçalarla dolu. Çünkü babanın akşam neresini seçeceği belli olmaz. Hepsi giysilerin, ayakkabıların, şapkaların arasında saklı. Onu yalanlamanın ne kadar boşuna olduğunu bildiğimden, öyle yapıyorlarsa demek ki hoşlanıyorlar diye yanıtlardım. Aslında dediklerinde her zaman bir gerçek payı vardı. Tam Isabella'nın sırf beni şaşırtmak için bunları uydurduğuna inanacakken birden fark ederdim bunu. Annemle babamın dolabına gizlice bakar ve her ayakkabının içinde beyaz ayaklar, en üst rafta da babamın bir şapkasını okşayan uzun eldivenli bir kadın eli görürdüm. Kız kardeşim aileden kimseye benzemezdi. Babam benim gibi esmerdi, gözleri de tıpkı benimkiler gibi çekikti. Annem sarışın ve açık renk gözlüydü. Burnunun üstü, sırtı, elleri minicik çillerle kaplıydı. Isabella'nın ise ne güneşin ne rüzgarın pembeleştirebildiği süt beyazı bir teni, kahverengi ile kızıl arası belirsiz bir renkte ince telli saçları, bir gölün dibini andıran yeşilimsi gözleri vardı. Sol gözünde yeşilin ortasında tek bir altın benek pırıldardı. Hoş geldiniz demek için yanlarına gittiğimiz zaman annemin arkadaşları ne tuhaf çocuk derler ve çabucak gözlerini Isabella'nın benim çok güzel bulduğum yüzünden ayırıp bana çevirerek keyifle eklerlerdi. Maria ise tıpkı Angelo'ya benziyor. Böyle anlarda annem Hep onu göğsüne bastırır ve herkesin önünde öperdi. 10 yaşına basınca bahçede yalnız oynamaktan kurtulduk. Bizleri eğlendirme görevi sona eren 3. Fransız matmazel de hepimize veda edip gitti. O gün her zamankinden çok içim titriyordu. Beni Isabella'nın ve düşlemlerinin tek bekçisi olarak bırakmanın nedenli uygunsuz olduğundan kimsenin haberi yoktu. Evin önündeki ağaçlıklı geniş yolda, o zamanın üstü açılır kapanır arabalarından değişik renklerde 4-5 tane duruyordu. Gerek babam gerekse arkadaşları deli gibi araba düşkünüydüler. Arabalarını boyuna birbirlerininkiyle kıyaslar, yıkayıp parlatır ve sık sık oyuncak gibi değiştirip yenilerini alırlardı. Bizimkiler akşamları açık mavi bir Giulietta ile kente tur atmaya çıkarlardı. Annem saçları dağılmasın diye başına ince bir fular sarar, beyaz çerçeveli karnaval maskesi gibi kocaman güneş gözlükleri takardı. O ilk özgürlük günümüzde Isabella ayaklarının altında yolun çakıllarını çıtırdatarak dolaşıyor, anne babamızın arkadaşlarının arabalarını okşayıp duruyordu. Salonun önünden geçerken gizlice hepsini izlemiştik. Cumhurbaşkanı seçimlerinden söz ediyorlardı. Annemle babam bu konuşmalarda hep azınlıkta kalırlardı. Arkadaşları Hristiyan Demokrat adayları tutar, herhangi bir değişikliğin daha yeni kavuştukları zenginlik için bir tehlike yaratmasından korkarlardı. Bizimkiler ise oldum olası sosyalisttiler. Annemiz dindar Katolik'ti. Pazar günleri bizi kiliseye götürürdü ama Hristiyan Demokratlardan ve gösteriş olsun diye ekmek şarap ayinine katılanlardan nefret ederdi. Papa 23. Jean öldüğü zaman bizi cenazeye saygı duruşuna götürmüş ve bir daha onun gibi bir papa gelmeyeceğini söylemişti. Biz de özel zenginler olduğumuza inanır, okulda büyüklerinkini andıran tartışmalarımızda hep bunu savunurduk. Saragat sosyalisttir, eğer başkan seçilirse çocukları yiyecek, yoksa siz birilerinin sizi mideye indirmesini mi istiyorsunuz? Bir Hristiyan Demokrat'ın kızı olan düşmanlarımızdan biri bize bu sözlerle saldırırdı. Isabella ise avaz avaz, haydi oradan, asıl Hristiyan Demokratların çocuklarını yiyecek, örneğin seni, gösteriş budalası olmayanların çocuklarına dokunmayacak. Onun için biz oyumuzu ona vereceğiz. Hem zaten arada bir yamyamlık hiç de kötü sayılmaz diye karşılık verirdi. Sonra erkek çocuklar gibi kapışır, saç saça, baş başa yerlerde yuvarlanırlardı. Ben Isabella'ya bir şey olacak ya da ötekini yaralayacak korkusuyla olduğum yerde taş kesilirdim. Park edilmiş arabaların önünden geçip tek başımıza bambu korusuna girdik. Seçimleri kaybettiğimiz için Isabella bozuk çalıyordu. Ben onu izliyor, tehlikeli bir işe girişirse hemen atılmak için tetikte bekliyordum. Bana dönüp, yarın okula gider gitmez onu bir güzel döveceğim, o zaman bir daha ağzını açamaz dedi. Yere uzanmış, hafif rüzgarda sallanan bambu dallarının arasından gökyüzüne bakıyorduk. Uzun bir sessizlikten sonra Isabella alçak sesle sözlerini sürdürdü. Maria, ben bir kayalar ülkesinde doğdum. Bilmiyorum neresi ama sanki görür gibiyim. Babamı da görüyorum. İri yarı, geniş omuzlu, kırmızı saçlı bir adam. Gözlerinde de tıpkı benimki gibi altın birer benek var. Hep battaniye gibi kalın bir palto giyiyor. Köylü olduğundan elleri de nasır tutmuş. O sert elleriyle beni hem dövüyor hem okşuyor. Annemi henüz göremiyorum ama her gün buraya gelirsek belki o da çıkar ortaya. Neler uyduruyorsun? Beni sinir eden hülyalı bir sesle yanıtladı. Doğruyu söylüyorum. Bak ellerimi. Açıp havaya kaldırdığı ellerini gösteriyordu. Avuçlarındaki çizgiler kalemle çizilmiş gibiydi. Nereden başlayıp nerede bittiği belli olmayan bu morumsu çizgiler çılgın bir ağacın kolları gibi dallanıp budaklanıyor, birbirine karışıyordu. Bak, çizgilerin ne başlangıcı var ne de sonu. Ama doğduğun gün annemizin kucağında çekilmiş resimlerin var ya. Evet, beni üzmemek için gerçeği sakladılar. Benim doğduğum ülke gibi bir yerde doğan ve öyle bir babası olan birinin her şeyi tek başına yapabileceğini, kimseciklere gereksinim duymadığını bilmiyorlar ki. Yattığım yerden doğruldum ve bir şey demeden önce uzun uzun yüzüne baktım. Yüreğim küt küt atıyordu. Yani sen annemizle babamızı sevmiyor musun? Yavaş yavaş kollarını aşağı indirdi. Yerden bir tutam toprak alıp burnuna götürdü ve kokladı. Sonra birden, onlardan daha çok sevdiğim yığınla şey var. Bu koruluk ve henüz görmediğim bir sürü yer, karşılaşmadığım bir sürü insan. Annemizle babamızı da seviyorum ama salt kendi başlarına oldukları, akşamları gülüşüp öpüştükleri, bize söylemedikleri şeyleri birbirlerine fısıldadıkları ve sanki daha yeni tanışmış gibi göründükleri zaman. Sonra bir de sen varsın ödlek kız diye mırıldandı. Belime sarılıp beni yere çiviledi ve üstüme çıkarak yüzüme üflemeye başladı. Odamızın camındaki yağmur damlalarına yaptığı gibi yanaklarımdan sel gibi yuvarlanan gözyaşlarını hohluyordu. Bu soluma uzun süre aramızın açılmasına neden oldu. Hiç beklemediği bir anda bir tekme savurup kendimi kurtardım. Hızla eve doğru koşarken avazım çıktığı kadar bağırdım. Seninle birlikte olmak istemiyorum. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Salonda anneme sarılıp başımı göğsüne gömdüm ve hıçkıra hıçkıra ağladım. Isabella'nın benim gözyaşlarım yüzünden cezalandırılacak olması vız geliyordu. Artık ondan sorumlu olmak istemiyordum. Başına bir şey gelecek ya da bizlere bir kötülük yapacak korkusundan kurtulmak istiyordum. O anda keşke hiç doğmamış olsaydı diye içimden geçirdim. Annem onu azarlamadı. Arkadaşlarının önünde yaptığı gibi yüzüne bakmadan başını okşadı ama odalarımızı ayırdı. Bir iki yıl boyunca hemen hemen hiç konuşmadık ve onun kayalar ülkesiyle gerçek anne ve babasını gördüğü bambu korusuna adım atmadık. Güvenli bir kabuk saydığım odama çekilir, derslerime çalışır ya da arkadaşlarımla oynardım. Ancak yemek zamanları karşılaşırdık. Isabella da beni yeniden kazanmaya hiç uğraşmadı. Odamda bazı bazı babamın ona bağırdığını duyardım. Bu ya dağınıklığı yüzündendi ya da karnesini kendisi imzaladığı için baş öğretmen babamı okula çağırmış olurdu. Hele bir kez öğretmen önündeki sıraya doğru eğilmişken dayanamayıp sivri uçlu kalemini kadıncağızın poposuna batırıvermişti. Özür olarak söylediği tek şey de öğretmenin poposunun çok kocaman olduğuydu. Yavaş yavaş bütün bu kötü olaylar onu yalnız bıraktığım, ondan uzaklaştığım için oluyor diye düşünmeye başladım. Önceleri birlikte olduğumuz zamanlar ödevlerini hazırlamasına yardım eder, okulda düşünmeden yaptıklarının ya da söylediklerinin sonuçlarından, öğretmenlerin öfkesinden onu korur, gözetirdim. Bensiz kalınca darmadağın olmuş, bilinçsizliğe ve sorumsuzluğa düşmüştü. Isabella'nın ödevleri ise her gün çektiğim bir çileydi. Önümüzde kitap ve defter, masa başında karşı karşıya otururduk. Aklını karıştıracak bütün oyunları elinden alırdım. Bir tek avucunda sıkıp yuvarladığı bir tahta top kalırdı. Tılsımlı olduğuna inandığı o topu dikiş kutusundan almıştı. "Bak," derdi. "Bu çatlaktan geceleri cinler ve kötü ruhlar çıkar. Onları görmek, onlarla bir yere gitmek isteyince bırakırım dışarı çıksınlar. Yoksa parmağımla çatlığı kapatırım. Parolayı söylemeden kayayı yerinden oynatamazlar." "Hangi kayayı?" "Parmağımı." "Onlar için benim parmağım Ali Baba'nın mağarasının önündeki kaya kadar kocamandır." Isabella sonuna kadar okuyabildiği tek kitap olan Masal Ansiklopedisindeki bütün öyküleri ezbere bilirdi. Öğleden sonraları aritmetikten başlayarak ödevlerimizi yapardık. Musluktan belli bir hızla akan su banyo küvetini ne kadar zamanda doldurur ya da her gün belli bir sayıda yem yiyen bir tavuk torbadaki buğdayları kaç günde bitirir. "Neden yiyormuş taneleri, zorlayan mı varmış zavallıcığı?" gibisinden sorulara başlardı. Kendine özgü, değişik durumlar yaratmakta Isabella'nın üstüne yoktu. Artık onun bütün kaçamaklarını bildiğimden, diyelim ki pazartesi şu kadar, salı şu kadar yiyormuş, yem torbasını kaç günde bitireceğini hesapla bakalım diye üstelerdim. Ama o yine bir yolunu bulurdu. Yüzünün aldığı değişik ifadelere ve elinde çılgınca yuvarladığı topa bakarak bile bile yapmadığını anlardım. Ürkek, bomboş gözlerle yüzüme bakar, kendini kapana kıstırılmış gibi hissederdi. "Yanıtlamadan önce düşünmem gerek ama sen sınıfta olduğu gibi hemen cevap istiyorsun. Oysa ben, karnı aç olmadığı halde zorla bütün buğday tanelerini yemesi gereken tavuğu düşünüyorum. Yemese bu kez sen zavallı hayvancağızın başına dikileceksin. Nasıl olsa o başı er geç koparacaklar ve torbayı ne zaman bitirecek diye hesaplamaya başlayacaksın. Neyse, biliyorum yanıtı çok kolay. Haftanın bütün günlerinin tanelerini toplamak, sonra da işte ne bileyim bir şeye bölmek gerek. Aklımı verebilsem bulacağım ama tavuğun bakışı gözlerimin önünden gitmiyor. Bağışla, ama böylesine mutsuz olmayan başka bir öykü uyduramaz mısın?" Zeytinyağı ve cendere, konserve kutuları ve Coca-Cola şişelerinin kapakları ile yeni problemler hazırlardım. ama avucundaki tahta top yine titremeye başlar. Isabella gözlerini benden kaçırarak bin türlü bahane bulur, masallar uydururdu. Böyle anlarda onu resmen aptal, hatta gerizekalı bulur, anne babalarımızın nasıl olup da bunun farkına varmadıklarına ve okulunu değiştirmediklerine şaşardım. Çok geçmeden aynı nedenlerden dolayı dil bilgisi dersini de bırakmak zorunda kalırdık. Herhangi bir kuralı öğrenip uygulamayı bir türlü beceremezdi. Kitapları kapatıp bir yana koyduktan sonra ne kadar akıllı olduğunu göstermek için bir oyun öğrenirdi bana. Masanın üstüne bahçe yolundan topladığı, bana hepsi birbirinin aynı gibi gelen 20 tane beyaz çakıl dizer, kurnaz kurnaz gülerek gözlerini sımsıkı kapatacağını ve istediğim herhangi bir ikisini aldıktan sonra aralarında boşluk kalmayacak şekilde taşları yeniden yan yana dizmemi söylerdi. Sonra gözlerini açar, çakıllara sanki salt kendisinin bildiği bir alfabenin harfleriymiş gibi bir süre bakar ve eksik olanları gösterirdi. Hayranlıkla nasıl buldun diye sorardım. Çok kolay. Kıçı ters dönmüş olanı, şiş karınlıyı ve bir de göbeğinde nokta olanı aldın. Hepsini bir masal gibi dizmiştim. Altına yeşil boklar sıçan leş kokulu cüceyi ve aptal küçük meleği aldın. O yüzden hemen anladım. O zaman onun üstün yetenekli bir çocuk olduğunu düşünür, gökyüzündeki bulutları nasıl devlere, cücelere ve meleklere benzettiğini ya da önündeki bomboş kağıda minicik bir nokta koyduktan sonra nasıl kendi küçük gezegenindeki yanardağları ve ateşe dayanıklı insanları anlattığını anımsardım. Artık onu bizden çok uzaklardaki o dünyalarda bırakmıştım. Belki de anlaşılmaz biçimde yalnız annemi, sanki aralarında kimsenin bilmediği bir bağ varmış gibi hiçbir zaman onu azarlamayan, yalnız içini çekerek yüzüne bakmakla yetinen anneme yakındı. Eskiye kıyasla daha büyük zorluklarla da olsa hala para kazanabilen o yıllarda annem yaşama sevincini yitirmiş, içine kapanmıştı. Artık babamla birlikte üstü açık spor arabalarıyla gezintiye çıkmıyordu. Babam durmadan çalışıyor, annem de kadın arkadaşlarıyla kanasta oynuyordu. Bir gece salonda ağladığını duydum. Karanlık koridordan geçerek salonun camlı kapısına kadar geldim. Televizyonun karşısına oturmuş babamı bekliyordu. Koltuğun arkasına dayadığı ensesine gözlerimi dikmiştim. İkide bir eliyle saçlarını arkaya atıyordu. Artık topuz yapmadığı saçları kısa kesilmiş ve dümdüz bırakılmıştı. Ağlıyordu. Televizyonun sesi arada hıçkırıklarını bastırıyordu. Neden ağlıyordu acaba? Babam neredeydi? Birden kendimi onlarla olan yaşamıma çok yabancı hissettim. Ne annemin çektiği acıyı, ne babamın nerede olduğunu biliyordum. Onlar da beni hiç tanımıyor gibiydiler. Ta içimden kız kardeşimi özledim. Birden nereden geldiği belli olmayan Isabella'nın sesini duydum. Arkamda durmuş fısıldıyordu. Her gece böyle onu bekliyor. O da hep biraz daha geç dönüyor eve. Başımı çevirip baktım. Eteğinin üstüne pijama ceketini geçirmiş, ayakkabılarını giymişti. Her zaman olduğu gibi soyunur gibi yapmış, sonra da giysileriyle yatağa girmişti. Hınçla "Nereden biliyorsun?" diye sordum. Sanki anlamak o kadar zor. Babanın bir sevgilisi var. Ortağı Gagliara'nın karısı. Hani bizi karnaval partisine çağırıp annemizin önünde sarılıp öpen kadın. Kaç zamandır sevişiyorlar ama anne daha yeni fark etti. Öfkeden titreyerek, "Sense daha başından beri biliyordun, öyle mi?" dedim. Artık bu yalanlara bir son versin diye üstüne atlayıp dövmeye hazırlanıyordum. "Tabii ya. Babanın ne tür kadınlardan hoşlandığını biliyorum. Aşırı boyalı, leş gibi parfüm kokan annenin tam karşıtı tipler. Ama hiç merak etme koca ödlek. Nasıl olsa anneyi bırakacağı yok. Sıraya bindirmiş. Biraz o, biraz öteki. Arkadaşlarına annenle babanın birbirlerini çok sevdiklerini, evimizde her şeyin yolunda gittiğini anlatmayı sürdürebilirsin." Sürünerek yanına yaklaştım. Karanlıkta sol gözündeki altın beneğin pırıldadığını görüyordum. Pijamasının yakasından tuttum. "Eğer bu kez söylediklerini kanıtlamazsan seni geberteceğim." "Dur bakalım, sakin ol hele." Hiç de korkmuş görünmüyordu. Küçük bir haydudu andırıyordu. "Yarın sabah baba bizi okula götürdüğü zaman kendi gözlerinle görürsün. İki kez kanıtlayacağım sana. Dikiz aynasından yüzüne bak ve arabadan inmeden önce babayı öperken ne yapacağıma dikkat et. Ne demek istiyorsun? Yarın görürsün." O gece bana çok uzun geldi. Babamın Bayan Gagliarani'yi öpen ve esans kokan süveterine sürtünen hayali gözümün önünden gitmiyor. Karanlık bir odada korkuyla karışık bir heyecanla seviştiklerini görür gibi oluyordum. Bütün yaşamım boyunca yasak şeylere olan eğilimimle savaşacağımı ve geceleri onları düşleyeceğimi hissediyordum. Gündüz vakti hak ettiği cezayı bulmadan oyun oynaması gibi tüm hayallerden, korkulardan ve karabasanlardan arınmış, derin bir uykuya dalmış olan Isabella'yı düşünüyordum. O sabah babam çok neşeliydi. Çevresi halkalanmış gözlerinde karılarını aldatanların kurnaz ama acı çeken bakışı vardı. Annem sımsıkı kapalı dudaklarında hafif bir gülümsemeyle uyuyordu. Çıkmadan önce sırtımda çantam eğilip onu öpmüştüm. Güle güle canım diye mırıldanmıştı. Bütün gece o sözcükleri birçok kez yinelemiş olmalıydılar. Tortop olmuş çarşaflar yere düşmüş savrulan bir yastık babamın komodini üstündeki lambayı ve kitapları devirmişti. Isabella arabaya dayanmış beklerken ayakkabısının burnuyla çakılları bir yürek çiziyor, bir yandan da benim yüzümdeki ciddi ifadeye bakıp gülüyordu. Babam her sabah olduğu gibi "Haydi kızlar gidiyoruz" dedi. Ama o sabah bunlar bana asılmaya götürülen bir tutukluya söylenen son sözler gibi geldi. Dikiz aynasından boyuna ona bakıyordum. Her kırmızı ışıkta durduğunda bizi eğlendirmek için söylediği sözler ıslık gibi bir sesle sona eriyor, ağır ağır kapanan gözleri araba kuyruklarından gelen klakson sesleriyle birden açılıveriyordu. Isabella'nın bir türlü tutamadığı sessiz gülüşü bitmek bilmiyordu. Benim incinmiş kraliçe havam bile yavaştan bozulmaya başlamış, elimde olmadan gülüvermiş ve saklamak için elimle ağzımı kapatmıştım. Ama Isabella görmüştü bile. Gülerek kulağıma eğilip, gecelerini anne ile Bayan Gagliari'yi arasında bölüştürüyor, bir sabah uyuyakalacak ve bir daha kalkamayacak diye fısıldadı. Okulun önüne geldiğimizde babam her sabah olduğu gibi öpmemiz için bize döndü. Isabella onun tıraşı uzamış yanağına dudaklarını değdirdi. "Oh ne güzel kokuyorsun baba, tıpkı Bayan Gagliari gibi." Şimşek gibi bir tokat babamın yüzüne iniverdi. Isabella geri çekilmedi. Bu ikinci ve kesin kanıtıydı. Kabul etmeden önce gerçeği elimle tutmam gerektiğini biliyor, ayrıca beni kesin olarak kendinden yana çekmek istiyordu. Hep birbirinize bağlı olun. Başınıza hiçbir kötülük gelmez. Annemin iyi geceler dilerken bize söylediği bu sözleri ilk kez başka bir biçimde sanki gizemli bir ayin gibi algıladım. Okulun kapısında cici kızlar gibi babamıza saygıyla iyi günler diledik, sonra gülerek birbirimize sarıldık. Isabella kazanmıştı ama bu bana çok aşağılık bir başarı gibi geldi. Gençlik yıllarımız, anne babamızın dünyasına saygıyla veda ettiğimiz o gün başladı. Arkamızdan gülüp bizimle alay ediyorlardı. Takındıkları o ağır başlı ve üzgün tavırlar hep oynadıkları oyunları bizden saklamak içindi. Biz de oyun oynayacaktık artık ama kendi kurallarımızla. 2. Her hafta bir partiye gidiyorduk. Çocukluğumuzdaki partilerde olduğu gibi herkesin yiyecek içecek bir şeyler getirdiği yoktu. Anne babaların olmadığı evlerde toplanıp dans ediyorduk. Oğlanlar buzdolaplarında ne var ne yok silip süpürüyor, içki dolaplarını boşaltıyorlardı. Bu haftalık toplantılar son dakikada cumartesi sabahları okulda kararlaştırılırdı. En çok yeğlediklerimiz anne babaları ayrılmış, pek güvenilmez ya da uzakta olan arkadaşların evleriydi. Örneğin iflas edip Finlandiyalı bir mankenle yurt dışına kaçmış bir inşaat müteahhitinin kızı olan Marinella'nın köşkü gibi. Marinella'nın annesi üst katta tek başına oturup içer, kızı da odasındaki dolapları mini eteklerle, çingene pembesi giysilerle, elbise yerine giyilen, uzun kazakların üstüne bağlanan geniş kemerlerle doldururdu. Isabella'nın Marinella'yı arkadaş seçmesinin nedeni o işi yapmış olması, bir de evlerinde parti için giyinebilme olanağı bulunmasıydı. Birbirimizin çıplak gövdelerini gizlice gözetleyerek Marinella'nın annesinin banyo sabunları ile yıkanırdık. Marinella'nın biçimsiz bir gövdesi vardı. İnce uzun bacakları, koltuk altlarından başlar gibiydi. Biz onu kıskanırdık ama o beğenmez bakışlarda aynada kendini süzerdi. Giyinikken pek kötü sayılmam ama çıplak gövdemi beğenen erkek çıkmayacak. Ağabeyinin en iyi arkadaşı olan ve yalnızca tek bir kez bir akşamüstü seviştiği Bruno'dan söz ederdi boyuna. Isabella, Marinella'nın Bruno ile seviştiği ağabeyinin yattığı kutsal odanın kapısından içeri girmişti. Yatağın arkasına gelen duvarda Mussolini'nin başı mihverli, yüzü savaşçı bir ifadeye bürünmüş bir resmi asılıydı. Terk edilmiş annesi, kocasıyla birlikte geçirdiği Paskalya'dan önceki son pazar gününün anısına çerçevenin kenarına bir zeytin dalı iliştirmişti. Marinella bize Mussolini'nin erkekçe ve hoşgörülü bakışları altında Bruno ile o öğleden sonra nasıl seviştiğini anlatırdı. Sonradan pek hoşuna gittiğini söyledi ama benim gibi bir kızla yatmaktan çok akşamları birlikte çıkmak istermiş. Beyaz çoraplarıma da bayılıyormuş. Dikkatinizi çekerim, çoraplarına dedi, bacaklarına değil. İşte o yüzden bu kadar giysim var ya, aslında güzel bir elbise askısından başka bir şey değilim. Marinella'nın iri kemikli gövdesi banyonun sularına gömülürken Isabella da çekinmeden soyunur, ben ise utancımdan bornoza sarınırdım. En son banyoya giren hep ben olurdum. Küvetin içinden avaz avaz bağırırlardı. Çıkar sütyenini, donunu da. Bir cumartesi öğleden sonra Marinella'ya gitmek için hazırlanırken Isabella, "Bak Maria," dedi, "bunların hepsi faşist. Çok iyi biliyoruz ama bizim eve de faşistlerin geldiği olurdu. Zaten zenginlerin arasında faşistlerin bulunmaması olanaksız. Hem sonra Marinella aptal da olsa sevimli kız. Mussolini'ye ne derseniz deyin ama seksiliğine laf yok," diyor. Bruno ile yattıkları gün ona uğur getirmiş. O yüzden ona hiç toz kondurtmuyor. Onun için bu konuyu hiç açmayalım, yoksa giyinip süslenecek yerimiz kalmayacak. Evden terbiyeli cici kızlar gibi çıkar, Marinella'nın odasında hayat kadınlarına dönüşürdük. Pikabı açar, giydiğimiz her kıyafetin etkisini görmek için aynanın karşısında dans ederdik. Sıra ile yatağa uzanır, sigara içerdik. Patti Pravo'nun Üzgün Genç şarkısını dinlemek saplantı haline gelmişti. Isabella, deneyimsiz bir genç istiyorum derdi. Bedenimi onunla birlikte tanımalıyım. Hiç öykünmeden, hiç çekinmeden. Kimden öğreneceğiz ki? Ama belki de tek bir kişi yetmez. Ahlaksız, yoldan çıkmış bir kadınım herhalde ben. Bana öyle geliyor. Kız kardeşimin düşünceleri o kadar bölük pörçüktü ki baştan tutarsız gibi gelirdi insana. Isabella gözlerini kapatır, dümdüz saçlarını beyaz omuzlarına dökerek sırtüstü yatar, ince bacaklarını kavuşturup yukarı doğru çeker, yüzünde tıpkı küçükken düşüp de yaraladığı diz kapağından akan kanları yaladığı günkü ifadeyle kollarını fazla büyümesinler diye göğüslerine bastırırdı. Sevgi üstüne ne çok masallar anlatılmış. Bedensel sevgi demek istiyorum. Romantik olanını uydurmuşlar zaten. Bedensel aşk her şeyi kapsamalı, yoksa böyle yaratılmış olmanın ne anlamı kalır, tüm bu heyecanlar neye yarardı? İnsanı elektrik yüklü bir pil gibi yaratmak ve sonra da motor bozulmasın diye azar azar kullanılmasını istemek, insanın damarına basmak değil de nedir? Bana öyle geliyor ki son haddine kadar kullanmazsak asıl o zaman motor bozulur. Hani gaza basıp arabayı boşa çalıştırdığında babanın dediği gibi, sese bak, motorun gücünü duyuyor musun? Yazık ki çok salak olduğundan bu işi yalnızca arabasında fark ediyor. Ben her şeyi gün ışığında yapmak istiyorum. O şarkıda olduğu gibi, o işi ilk yaptığımda güneş içime girsin istiyorum. Önce düşünmeden ilk kez yapacak doğru dürüst birini bulmak kolay değil diye yanıtlar ama hemen arkasından bir düşü anlamayı ya da onun hayallerine katılmayı becerememekten korkarak eklerdim. Galiba haklısın. Evleninceye kadar bakire kalmak salaklık. Ne anlamı var? Genellikle bizi gerçeğe döndüren Marinella'nın çarpıcı sözleri olurdu. Gevezelikten başka bir iş bilmez misiniz ikiniz de? Size daha temel kuralları öğretmem gerekiyor. Kalem öyle mi çekilir? Gel buraya bak nasıl çarpık yapmışsın. Her cumartesi çan çan konuşup sımsıkı sarılarak dans etmekten başka bir şey yaptığınız yok. Zavallı oğlanlar bütün gece banyoya taşınıp duruyorlar. Ondan sonra da hadi bay bay deyip hanım kızlar gibi çekip gidersiniz. Kavalyemizle yanak yanağa dans ederken seçtiğimiz gencin gerçekten o olup olmadığını birbirimize işaret etmeyi önceden kararlaştırırdık. İçimizden gülmek gelir ama çocuklar alınmasın diye dikkatli davranırdık. Tam bir zevk vermekten kaçınır, hem onların istekleri hem kendi arzularımızla oyun oynardık. İçlerinden birini seçmek, öbürlerini elemek sayılırdı. Salonla bahçe arasında gide gele bir sürü dolambaçlı masal uydurur, hızlı el şakaları, öpücükler, yarım yamalak kendini bırakmalar içinde aynı zamanda 3-4 oğlanla birlikte olurduk. Gece eve döndüğümüzde bu biçim erkek tavlamanın bizden önce kuşaklar boyu kadınların yapa geldikleri şey olduğunu öfkeyle fark eder ve artık bu bekleyişe bin son vermek için gelecek cumartesi ilk önümüze çıkanla o adımı atmaya karar verirdik. Babam, Signora Gagliari'nin izin alıp da bizimle yemeğe kaldığı akşamlar bu bir geçiş sürecidir derdi. Aileyi yıkmak, babadan, dededen kalma bütün değerleri yok etmek istiyorsunuz ama yerlerine ne koyacaksınız? Isabella'ya tokat attığı günden beri artık bize emir vermekten kaçınıyordu. Kuşkuyla yüzümüze bakar ve vereceğimiz yanıtların korkusuyla salt akademik sorular sormakla yetinirdi. Annem öğle yemeğini bizimle yer sonra çıkardı. Bu yüzden akşamları sofrada anne ve babamızdan ya biri ya öteki bulunurdu. Annem çok az konuşur, gözlerini hep bizden kaçırırdı. Signora Gagliari'nin yüzünden yıllarca süren sinir krizlerinden sonra yeniden güzelleşmişti. Çillerini pudrayla gizler, kısacık etekler giyip evin içinde bile güneş gözlüğü takardı. Sokağa çıkmadan önce bazen ellerimizi tutarak dalgın dalgın bizi öperdi. Kimi kez bizim gibi serüven peşinde tedirgin bir ablayla yemek yediğimizi sanırdık. Bir cumartesi öğleden sonra sokakta onunla karşılaştık. Marinella'lara gidiyorduk ve Isabella kaşamak bir sigara içiyordu. Birden izmarit elinden düştü. Annemiz, köşe başındaki elektrik direğinin yanında duran bir arabaya yaslanmış, içindeki adamla konuşuyordu. Adamın alacakaranlığında yüzlerini tam olarak seçemiyorduk. Derken başlarının üstündeki lamba yanıverdi. Annem karşı kaldırımda şaşkınlık ve mutsuzlukla yüzümüze baka kaldı. Ertesi akşam bizi odasına çağırdı. Tuvalet masasının başında aynanın karşısına oturmuş sokağa çıkmak için hazırlanıyordu. Kapıyı kapatırken Isabella'nın kötü bir çıkışıyla buz gibi oldum. Tıpkı Senso filmindeki Alida Valli'ye benziyor. Aslında onların davranışlarını hiç eleştirdiği yoktu. Yalnızca beni uyarmak, bizleri yeniden ele geçirmek için attıkları ağdan çekip kurtarmak istiyordu. Annem bize dönerek hafif bir sesle, ''Babanızla ben salt sizler için hala birlikteyiz.'' dedi. Yüzünün bize dönük yanının yarısı makyajlıydı. Aynadan öbür yarısı yansıyordu. Yüzü sanki üçe bölünmüş gibiydi ve bakışlarımız bir anneden ötekine gidip geliyordu. Artık evliliğimiz sona erdiğinden birbirimizi bırakmamız gerektiğini çok düşündüm. Ama o hiçbir zaman gitmeyecek. Beni aldatmayı sürdürüyor. Ne var ki evini ve kızlarını da istiyor. Öte yandan ben çekip gidersem bana karşı parasal hiçbir yükümlülüğü kalmayacak. Üstelik sizleri görmemi de engelleyebilir, yapabilir bunu. Onun için her şeye karşın burada kalmalıyım. Hiç olmazsa sizler büyüyüp ergin yaşa gelinceye kadar. Yalnızca bu yalan yaşamdan hiç mutlu olmadığımı söylemek istiyordum. Sizin için de hiç kolay değil, biliyorum. Boyalı ve boyasız iki gözü de yaşlarla dolmuştu. Onu böyle duygulanmış görmek her zaman olduğu gibi bana da ağlama arzusu vermişti. Birden Isabella, ikimizin bu üzüntülü havasını altüst eden şu sözleri söyleyiverdi. ''Bizim için iş kolay. Hiç merak etme. Birincisi, ikinizle ayrı ayrı zamanlarda birlikte oluyoruz ve bu, mutsuz bir anne babayı birlikte görmekten kuşkusuz çok daha iyi.'' İkincisi, evde mutsuz olduğunuzu biliyoruz ama dışarıda keyfinize bakıyorsunuz ve bunu düşünerek biz de keyfimize bakmaya çalışıyoruz. Üçüncüsü, hem sizin hem bizim kurtuluşumuza az kaldı. Benim için 3, Maria için 2 yıl. Onun için hiç üzme kendini anne. Bize bu aile facialarını anlatıp içini dökmediğin zamanlar çok daha güzelsin. Bağımı kurusuna gittiğimiz gün olduğu gibi birden yine ondan nefret ettiğimi hissettim. Ama sesinin tonu annemin yüzüne karşı söylediği sözler kadar katı değildi. İçtenlikle konuşmuş, gerçeğin az bilinen bir yönünü aydınlatmıştı. Annem gözlerini silip gülümsedi. Haklısın Isabella. Hem zaten durum her zaman böyle değildi. Babanızla ben birbirimizi çok sevdik. Onu tanıdığımda 20 yaşındaydım. Savaş yıllarıydı. Türkiye'de karşılaştık. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama sizlere o yolculuğun en önemli yönünü hiç anlatmadım. Isabella ile birbirimize baktık. Türkiye'ye ablamla gitmiştim. Onu yalnız resimlerinden tanıyorsunuz. Ankara'da elçilikte çalışan babanızı görmeye gitmiştik. Türkiye savaşa girmediği halde annem hiçbir zaman İtalya'yı bırakıp babamla birlikte gitmek istemediğinden onu yalnız tatillerde görebiliyorduk. Babanız da orada köprüler yapan bir inşaat firmasında çalışıyordu. Bunları anlatırken annemin gözleri parlıyordu. Bazen bir ayrıntıyı anımsamak için duraklıyor, sonra aynı heyecanla sözlerini sürdürüyordu. Türkiye, girintili çıkıntılı kıyıları, tuzlu gölleri olan kayalık bir ülkedir. Çöller, dağlar ve tuzlu çağlayanlar olan iç bölgeler çok daha etkileyicidir. Ülkeyi gezip tanımanız için babam bize bir araba ve her yeri çok iyi bilen bir şoför vermişti. Babam, faşizm yıllarında sesini çıkarmadan yaşamış serbest fikirli bir sosyalistti. Onunla geçirdiğimiz aylarda annemin verdiği kapalı ve ürkek eğitimin tam karşıtı bir yaşam sürmemizi istiyordu. Ablamla yaptığım o yolculuk bir mutluluk yolculuğuydu. Siz onu tanımadınız. Benden çok daha güzeldi ve hiçbir şeyden korkmazdı. Sana benzerdi Isabella ve sen doğduğun zaman Tanrı'nın bana onu yeniden vermiş olduğunu düşündüm. Sevgi dolu gözlerle Isabella'ya baktı. Kız kardeşim pencereye yaklaşmış, akşamın son ışıklarıyla aydınlanan bahçeye bakıyordu. Bana sanki hiç dinlemiyormuş gibi geldi. Annem, aynadaki yarı boyalı yüzüne bakarak yine anlatmaya koyuldu. Ülkenin iç bölgelerinde dolaşıyor, hoşumuza giden yerlerde durup köylerde geceliyorduk. Önce şoför bir köy evinin önünde inip içeridekileri iyice bir süzüyor, misafir kabul edip etmediklerini öğrendikten sonra dönüp ne dediklerini bize anlatıyordu. Hep huzursuz ve tedirgindi. Sanıyorum ki babam bizi gezdirmesi için onu zorlamıştı.